Ayrım 16. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 157. Kranz böyle düşünürken Vera da Pestruşkino'da bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Nasıl da çarçabuk soğuyuverdi benden. Bu kadar kuşkulanabildiğine göre kendisini ne kadar sevdiğimi anlamıyor demektir. Gelmedi. Evet, ben de anlatabilirim ona durumu. Ama niçin? Eğer bu kadar acık bir şey yüzünden darılıp ayrılabilecekse bu bağı hemen koparmak gerek, hemen. Daha gurur denen şey varken... Somov 23 yaşındaydı. Minsk'te doğmuştu. Babası doktor, annesi öğretmendi. Çocukluğunun en büyük üzüntü kaynağı kısa boylu olmasıydı. Sınıfın en kısasıydı. Dövüşemezdi. Gözleri de bozuktu. Arkadaşları dört göz diye alay ederlerdi kendisiyle. Babasını savaşın 3. günü çağırmışlardı. Annesi hastaydı. Gidemem diyordu. Almanlar kentlerine girdiğinde küçük Somov annesinin koluna girdi ve gidelim dedi. Yollar bombalanmıştı. Somov annesine bakıyor, bir yandan da düş kuruyordu. Bir Alman tankını havaya uçursam ne iyi olurdu? Penzo'ya gönderdiler onları. Somov bir fabrikaya girmek istiyordu ama babası Somov muhakkak okusun diye yazmıştı. Varşova yakınlarında ölmüştü sonra babası. Çocuğun okumaya karşı büyük tutkusu vardı. Kendini Bazarov, Turgenev'in Babalar ve Oğullar adlı romanının baş kahramanı, Andrei Bolkonski, Tolstoy'un Savaş ve Barış'ın kahramanlarından biri ya da Durgundo'nun Gregorisi gibi görüyordu. Annesi öldü sonra. Onu askere almadılar ve bu onu son derece üzdü. Uçmak istiyorum, oysa köstebek gibiyim. Vera ile birlikte aynı öğretmen okulunda okudu. Kızlara kur yapmayan, voleybol oynamayan, zayıf, miyop Somov'u çok iyi anımsıyordu Vera. Arkadaşlar onunla hep alay ederlerdi. Krapivnikov hatta bir de mani gibi bir şey yazmıştı. Hep birisini aradı Jora Somov ama bulamadı yine Jora Somov'dan başkasını. Somov kızdı. Krapivnikov'a benim dedi, bireyci olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Ben de tıpkı senin gibi bir komsomolum. Sınıflarındaki kız öğrencilerden birine aşık olmuştu. Uzun mektuplar yazıyordu kıza ama hemen yırtıp atıyordu. Bir gün onunla yalnız kalan kız koluna girdi ve ''Bana bir şeyler anlatsana'' dedi. Somov kıpkırmızı kesildi, kolunu kurtardı. ''Ben bilmem'' dedi. ''Krapivnikov'a git, o istediğini anlatır sana.'' Somov'un Pestruşkino'ya gönderildiğini görünce Vera sevindi. Sınıf arkadaşı, eski dostlar, birlikte çalışacaklardı. Ama Somov onu görünce asık suratla ''Sen de mi buradasın?'' dedi. ''Şu rastlantıya bak.'' Vera'nın Krapivnikov'la birlikte parkta sık sık yürüyüşe çıktığını anımsıyordu Somov. İkisinin kendisiyle alay ettiklerini sanırdı. Ama aradan bir hafta geçince Vera'ya gelip, 7. sınıfın durumu bir felaket diye yakındı. Hiçbir şey bildikleri yok. Bense tecrübesizim, işin üstesinden gelemeyeceğim diye korkuyorum. Vera onu yatıştırmaya çalıştı. Biliyorum çok geri kaldı onlar ama nedeni var bunun. Maria Ilinichna durmadan hastalanıyordu. Yetişirler, korkma. Başlangıçta ben de aynı korkuyu duymuştum. Bir aya kalmaz alışırsın. Somov öğretmenlerden hiçbiriyle dostluk kurmadı. Çok sıkılgandı. Bu yüzden de kibirli gibi görünüyordu. Okuldan doğruca evine gidiyor ve akşamları kitap okuyordu. Okul müdürü Pavel Grigoryevich Pastuhov son derece uysal bir adam olmasına rağmen Somov onu da kızdırmanın yolunu buldu. Edebiyat derslerinin programı yanlış düzenlenmişti. Çok yazar ve yapıt vardı. Öte yandan ders saatleri yetersizdi. Öğrenciler bu durumda gereğince yetişemezlerdi. Pavel Grigoryevich Somov'a kendisinin çalışmaya daha yeni başladığını, ders programlarını ise tecrübeli öğretmenlerin hazırladıklarını söyledi. Yeni bir göz bazen daha iyi görür dedi Somov. Ama der demez de utandı. Haksızım, gerçekten de tecrübem yok. Üstelik iyi görmekten söz etmem de gülünç. Gözlükle bile zor görürdü, büyük derdiydi bu onun. Kıpkırmızı kesildi ve müdürün kendisine söylediklerini dinleyeceği yerde kaçarcasına odadan çıktı. Pavel Grigoryevich müdür yardımcısına böyle bir zıpırı göndereceklerine kimseyi göndermeselerdi daha iyi olurdu, dedi. Bundan hemen sonra Somov'un başından tatsız bir olay daha geçti. 816 Sofozu'nun yanında bir ortaokul vardı ve bunun ikinci sınıfında da Bura tarımcısının yeğeni Katya Golovka okuyordu. Katya Sofoza yazın annesi öldükten sonra gelmişti. Hasta gururlu bir kızdı. Durmadan Zoya, İkinci Emperyalist Savaş'ta Almanlara karşı yiğitçe savaşmış Komsomol üyesi partizan kız. 1941 yılı aralığında Almanlar tarafından asıldı. 18 yaşındaki partizan Zoya'nın yiğitlikleri ve hayat hikayesi birçok sanat eserine konu olmuştur. Gibi büyük bir takım kahramanlıklar gerçekleştirmeyi düşlerdi. Okuldaki başarısı bazen göz kamaştırıcı, bazen de son derece kötüydü. Sınıftaki kızların hiçbiriyle arkadaş olmamıştı. Yapayalnızdı ve bu ona acı veriyordu. Bir gün pazar imecesine katılmamış ve bütün gün evde yatmıştı. Arkadaşlarından hatta amcasından gizlediği baş ağrısı nöbetlerinden biri gelmişti yine. Komsomol grup sekreteri Lukashov, pazar imecesine niçin gelmediğini sorunca Katya asık bir yüzle "Demek ki gelecek durumda değilmişim," dedi. Sorunu komsomol toplantısına getiren Lukashov, "Katya Golovka'nın davranışını ele almamız gerek," dedi. "Neden gelmedi pazar imecesine Katya? Açıklasın." Katya bembeyaz kesildi. Alnında nohut gibi ter taneleri belirdi. Duyulur duyulmaz bir sesle "Eğer benden kuşkulanıyorsanız," dedi, "söyleyecek hiçbir şey yok." Katya Golovka'ya nasıl bir ceza vereceğini uzun süre tartıştılar. Katya hep susuyordu. Sonunda Lukashov'un önerisi benimsendi. Katya komsomol örgütünden atıldı. Bundan kısa bir süre sonra da komsomol bölge toplantısı yapıldı. Lukashov Katya Golovka'nın durumunu anlattı. Bölge sekreteri Çelişçev kaşlarını çatarak "Ne yani?" dedi. "Planı mı baltalamak istiyormuş bu kız?" Bunun üzerine Somov söz aldı. Katya Golovka'yı tanımıyordu. Hatta hiç görmemişti. Pazar imecesine niçin gelmediğini de bilmiyordu. Ama onu cezanın sertliği öfkelendirmişti. Bu kovulma kızcağızın belki de tüm hayatını etkileyecekti. İnsanları elinin tersiyle itivermek kolay. Onları eğiterek yeniden kazanmak zordu. Çelişçev onun sözünü kesti. "Bırakın eğitimin erdemlerinden söz etmeyi de Golovka'ya gelin." Somov'u çok şaşırttı bu sözler. Hep aptallık yapıyordu, şimdi de öyle olmuştu. Bağırdı. "Neden sözümü kesiyorsunuz? Bu koşullar altında konuşamam ben." Çelişçev omuzlarını sikti. "Peki konuşun ama kısa olsun." "Konuşmayacağım. Siz böyle ağzımı tıkadıktan sonra bir komsomola yakışmayacak biçimde kapris yapıyorsunuz. Konuşmak istemiyorsanız gereği yok, konuşmayın. Golovka'ya ilişkin görüşümü söylüyorum. Bence biraz fazla ileri gitmiş çocuklar. Örgütten hemen kovulmamalı bir üye. Kınama cezası verelim. Belki düzeltir kendisini." Somov sevindi. İyi yapmıştı demek ki konuşmakla. Ama Çelişçev'in izlenimi kötüydü. Somov'u burnu havada bulmuştu. Hem düşüncelerini toparlayıp söylemek istediklerini söyleyemiyor, hem de herkes kendisini dinlesin istiyor. Çok ilginç. Acaba işinde nasıl? Çelişçev Sofoz'a geldiği bir gün Pesushkino'ya da uğradı ve okul müdürüne Somov'u sordu. "Somov nasıl? Üstesinden gelebiliyor mu işinin?" Pavel Grigoryevich ellerini iki yana açtı. "Ne yazık ki, yatıştırıcı bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Kompozisyon ödevinde 37 kişiden 14'ünki zayıf. Başka bir deyişle başarısızlık rekoru. Sonra hem kendisi hiç eleştiriye dayanamıyor, hem de herkesi eleştiriyor." İki hafta sonra Komsomol Bölge Sekreterliği Somov'un durumunu ele aldı. Çelişçe Somov'a haklı eleştirileri neden kulak tıkadığını sordu. Bu hiçbir zaman bir komsomola yakışır davranış değildi. Somov Çelişçev'e durumu tam bilmediğini söyledi. Sonuçta Somov'a hem kınama hem de uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı. Vera durumu öğrenir öğrenmez hemen Çelişçev'e bir mektup yazdı. Ardından da doğruca Pastuhov'a gitti. "Haksız yere suçluyorlar Somov'u. Sınıf çok geri kalmıştı. Maria Ilinichna hemen hiç uğraşmamıştı çocuklarla." Somov büyük özen ve dikkatle girişti işe. "Siz de kabul edersiniz ki 3 ay çok kısa bir süredir. Tüm eksiklikleri gideremezdi bu süre içinde. Ama gözde görülür başarılar var. Son ödevlerle öncekileri karşılaştırdığınız zaman..." Müdür kızgınlıkla Vera'nın sözünü kesti. "Somov'un avukatlığını yapmayın. 42 yaşına geldim. Onun gibi kendinden emin bir adam daha görmedim. Herkesi karşısına aldı. Komsomol bölge sekreteri toplantıda herkesi çileden çıkaracak bir tavırla konuştuğunu söyledi. Bir pedagog her şeyden önce alçak gönüllü olmalıdır. Oysa kendini dahi sanıyor." Bölge yöneticisi Pesushkino'ya geldi. Somov'un sınıfına girip nasıl ders verdiğini izledi. Somov genellikle iyi ders anlatırdı. Kendini kaptırırdı. Öğrenciler de onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Semerkin'in karşısında heyecanlanmıştı şimdi. Konuşması kopuk kopuk, sesi ise o kadar alçaktı ki en ön sıradan bile güçlükle duyulabiliyordu. Öğrenciler kıpırdanmaya giderek gülüşmeye başlamışlardı. Semerkin, "Daha ders anlatmasını bilmiyorsunuz," dedi. "İnsanın kendine karşı tavrı eleştiriler olmalıdır. Oysa siz söylediklerine göre hep başkalarını eleştiriyormuşsunuz. Somov gitgide daralmakta olan bir çemberin ortasında duyuyordu kendini. İyi yürekli matematik öğretmeni hanım bile selamlaşırken soğuk değil miydi? Yoksa ona mı öyle geliyordu? Herkes kendisinden nefret ediyormuş gibi geliyordu. Hem kınama hem de uyarı cezası almıştı. Bu nasıl adaletsizlikti böyle? Öğrenciler geri kalmışlarsa bunda onun suçu neydi? Onlarla candan ilgilenmiş, elinden geldiğince ilerletmeye çalışmıştı. Oysa şimdi üzerinde bir leke vardı. Hiç kimse onun dürüst bir Sovyet yurttaşı olduğuna inanmazdı artık. Semerkin bölge müfettişine yazardı artık. İşten de çıkartabilirlerdi. Oysa nasıl da büyük düşüydü öğretmen olmak. Dile, kitaplar olan sevgisini öğrencileri aşılamak. Rüzgar bacılarda sık çalıyor. Üşüyen bekçi köpekleri kederli kederli havlıyorlardı. Bitip tükenecek gibi değildi uzun kış gecesi. Somov'un yüreği umutsuzlukla doluydu. Ertesi gün ders arasında Vera, ''Haksızlık ettiler sana.'' dedi. ''Bir dilekçe yazdım.'' Somov, ''Boşuna zahmet etmişsin.'' dedi kuru kuru. ''Benim üzerimde leke var artık. Hem sen benim için uğraşmaktan da vazgeç. Dur bir dakika.'' Ama Somov onu dinlemedi, uzaklaştı. Akşam evinde oturdu, ışığını yakmamıştı. İnsanlar konuşuyorlar, çalışıyorlar, gülüyorlardı. Oysa bir mahkum gibi yapayalnızdı. Artık öğrenciler de dinlemezlerdi kendisini. Semerkin geldiğinde nasıl gülmüşlerdi. Anlaşılan benim gibi birisine yer yok bu dünyada. İyi ki yalnızım. Kimseyi üzüntümle üzmüyorum. Vera da kendini birden huzursuz duydu. Elindeki kitabı fırlatıp attı. Mantosunu giydi, eşarbını bağladı ve bütün köyü geçerek Somov'a gitti. Işığı yakan Somov gözlerini kırpıştırarak, ''Neden geldin?'' dedi. Ne karşılık vereceğini bilemiyordu Vera. Onu yatıştıracak, avutacak sözler söylemek istiyor ama kırmaktan korkuyordu. Kendinden yalnız yıllardan söz etmeye başladı. Sonra Lermontov'un evini anımsayarak, ''Şiir sever misiniz?'' diye sordu. Başını salladı Somov. Çabuk çabuk, arada bazı dizeleri atlayarak Mitsiri'yi okumaya başladı Vera. Martinov'un nasıl ateş edebildiğini bir türlü anlayamıyorum. Güya daha sonra pişman olmuş. Bir şey fark eder mi? Hep gözümde canlandırmaya çalışırım bunu. Ve biliyor musun, her defasında da Zoya'yı dar ağacına nasıl götürdüklerini görür gibi olurum. Aralarında ne ilgi var diyeceksin. Bence var. Amerikalıların atom bombasına nasıl söz ettiklerini okudum gazetede. Aynı şey. Eğer büyük yürek varsa orta yerde... Fark etmez kimin oldu. Bir genç kızın, bir ozanın, bir halkın. Birileri sürekli nişan alıyor bu yüreğe. Vurmak, durdurmak, yok etmek istiyorlar. Ama halklar öldürülemezler ki. Öldürülemezler. Biliyor musun ne zaman anladım bunu? Annemle Minsk'ten ayrılıyorduk. Küçük bir çocuktum daha. Almanların güçleri bizimkilere göre çok fazlaydı. Ama bizimkiler öyle konuşuyorlar, öyle bakıyorlardı ki bizi kimsenin yenemeyeceğini anladım. Kendisi acısını unutmuştu Somov. Vera'ya Amerika'daki zincirlerden, Şilili bir ozandan, Pablo Neruda, şimdi dağlarda gizleniyor ve olağanüstü güzel şiirler yazıyormuş. Silah yüklü bir treni durdurmak için rayların üzerine yatan Fransız kızından söz etmeye başlamıştı. İnsanlarla birlikteydi şimdi. Heyecanlanıyor, umutlanıyor, düş kuruyordu. Sonra birden üzerine bir durgunluk çöktü. Bunu fark edemeyen Vera, bir düşün verilmekte olan savaşı dedi ve bizim halkımızı, olmaz, Jora sen bu savaştan geri kalamazsın. Vera birkaç saniye düşündü, sonra değişik bir sesle, sanki kendisi kendisiyle konuşur gibi sürdürdü. Seni avutmak için söylediğimi sanma bunları. Ben de bilirim acının ne olduğunu. Ama hayat daha büyüktür. Ayrıntılar üzerinde durma. Yaşamamız gerek Jora. Çok yaşamamız gerek. Daha ne çok yolumuz var kat edilecek. Ne çok acı var bizi bekleyen. Ne çok sevinç. Vera'nın sesi titremeye başlamıştı. Somov gözlüğünü çıkardı. Çocuk şaşkınlığı içindeki gözlerini kırpıştırarak, ''Çok teşekkür ederim Vera.'' dedi. ''Öyle büyük bir iyilikte bulundun ki bana.'' Somov eski canlılığıyla sarıldı derslere. Okuyor ve olanları düşünmemeye çalışıyordu. O akşamdan sonra her karşılaşmalarında Vera'ya çok yakın bir dostuymuş gibi gülümsüyordu. Çelişev'den büronun kararını gözden geçirmeye gerek olmadığı yanıtı geldi. Somov son derece sakin, emindim bunun böyle olacağından dedi Vera'ya. Hiç yakınmıyor, sakin görünmeye çalışıyordu ama Vera kararın onu bitirdiğini anlıyordu. Krantz'la son konuşmalarından sonra yüreği kan ağlıyordu ama yine de kendi acısını unutup Somov'u kara düşüncelerinden sıyırmaya çalışıyordu. Şaka yapıyor, şiirden, okuldaki işlerden, günlerin artık uzamaya başladığından, ilkbahar kapımızda artık... söz ediyordu. Aradan bir ay geçti. Somov'un sınıfı iyice ilerlemişti ama Somov hakkındaki genel kanıyı değiştirmek zordu. Örneğin okul müdürü hala ve içtenlikle Somov'un ders vermeyi bilmediğine inanıyordu. Bölge müfettişliğince Ağustos'a doğru yeni bir öğretmen gönderileceği söyleniyordu. Söylentiler Somov'un da kulağına ulaşmıştı, gülümseyerek. Sınavlar bittikten sonra diyordu Vera'ya, dünyanın en özgür insanı olacağım. Vera onun kahrolduğunu anlıyordu. Sonunda kendisine de çılgınca gelen bir girişimde bulunmaya karar verdi. Hastanede muayene olma bahanesiyle kente, parti bölge sekreterine gitti. Gusev başlangıçta hiç de hoşlanmışa benzemiyordu onun gelişinden. Bir sürü işi vardı ve şu genç öğretmen kızın kocasının mı yoksa bir dostunun mu haksızlığa uğramış olmasını anlayabilecek durumda değildi. Eğer işinde başarısızsa, kendini beğenmişin biri ise elbette kınama cezası vereceklerdi. Bundan daha doğal ne olabilirdi? Ama Vera öylesine inandırıcı konuşuyordu ki sonunda onu dikkatle dinlemek zorunda kaldı. Düşünün hele, ne büyük haksızlık, ne matematik öğretmeniyle konuştular, ne benim açıklamalarımı dikkate aldılar. Ben o sınıfı çok iyi bilirim. Oysa müdür bilmez. Yalnızca çocukların notlarının kötü olduğunu görüyor, o kadar. Somov dürüst bir komsomoldur. Olup bitenler nedeniyle böylesine üzülüp acı çekmesi de bu yüzden zaten. Şimdi de onu işten atacaklarını söylüyorlar. Oysa sınıf aradaki açığı kapatmış durumda. Doğru söylüyora benziyor kız diye düşündü Gusev. Böyle şeyler partide olsa iyice düşünülüp taşınıldıktan sonra yapılır. Oysa bu gençler... Çelişev enerjik bir delikanlı ama insanlardan pek anlamıyor galiba. Bir makinenin en küçük parçalarını bile gözümüz gibi koruyoruz ve de doğru yapıyoruz. Peki ya insanlar? Onlar da aynı özene değmez mi? Pastov'u anımsıyorum. Fena bir adam değildir ama çabuk etki altında kalır. Bu işin üzerinde durmak gerek. Hem böylece okullarda neler olup bittiğini de görmüş olurum. Yüzden beri hiçbir okula uğramadım. Anlaşıldı, fabrikalar, inşaatlar yapıyoruz ama okulların da aynı yapım işlerinin içinde sayılması gerekmez mi? Buralarda da yeni kuşaklar yapılıyor, hem de ne işler için? Kız Yaman, dürüst ve kararlı bir tipe benziyor. Vera'ya okula ilişkin sorular sormaya başladı. Dersler nasıl geçiyordu? Ders kitapları yeterli miydi? Vera kısa ama canlı ve değişik yanıtlar verdi. Bu sırada telefon çaldı. Gusev'in tarım makineleri fabrikasına uğraması gerekiyordu. Pekala dedi Gusev sonunda Vera'ya, bir bakarız. Sonra hafifçe gülümseyerek sordu, kocanız mı olur yoksa nişanlınız falan mı? Vera kıpkırmızı kesildi. Yalnızca arkadaş, aynı okuldanız. Hem ben evliyim, kocam da şu sizin gideceğiniz fabrikada çalışıyor. Beni oraya almadılar, mühendis Kranz. Kranz'ı biliyorum, selamlarınızı söylerim kendisine. İlkbahara doğru da bir yolunu bulur, sizi birleştiririz. Gusev gülümsedi ve geniş, kocaman elini Vera'ya uzattı. Parti binasından çıkarken Vera dehşetle durakladı. Neden öyle söyledim? Oysa benim adımı bile duymak istemiyor. Gusev gidip karınızın selamı var deyince ne olacak? Karım falan yok benim diyecektir. Utanç verici bir durum. Güçlükle tutuyordu gözyaşlarını Vera. Ancak Gusev Kranz'a Vera'dan selam söylemedi. Önce patoz modeliyle ilgilendi, sorular sordu. Sonra Kranz'ı atölyeden çağırdılar. Patozun üretimine geçmek gerek dedi Gusev Koşarev'e. Model olarak gayet güzel. Üstelik Moskova bizim hep geri kaldığımızı söylüyor. Gusev'in masasının üzerinde geçen yıla ait bir takvim dururdu. Bu takvimi atmamasının nedeni içinde birçok ad, adres ve Moskova'dan telefon numaralarının yazılı olmasıydı. Daha Vera ile konuşurken bu takvime şunları yazmıştı. Somov, Çelişev, Pastuhov, Trobnikova, ertesi gün il sekreteri Suçikin'e telefon etti ve bir fırsatını bulup Pestushkino'ya gitmesini ve oradaki okulun durumuna, özellikle de Somov'un çalışmasının nasıl olduğuna bakmasını söyledi. Yalnız sadece Pastuhov'un söylediklerine bakmayın, öğretmenlerle ve öğrencilerle de görüşün. Okula giden Suçikin, Gusev'e başarı durumunun fena olmadığını, yaza doğru binanın onarım görmesi gerektiğini, müdürden başka herkesin Somov'tan hoşnut olduğunu bildirdi. Gusev eğitim bölge müdürünü çağırdı ve durumu bir de onun gözden geçirmesini istedi. Bir hafta sonra gelen raporda Somov'dan iyi bir dille söz ediliyordu. Bunun üzerine Gusev, Komsomol bölge sekreterini çağırdı. Çelişev'in Somov'a neden kınama cezası verdiğini araştır. Adam harcıyor gibi mi geliyor Çelişev? Komsomol il örgütü üyelerinden biri. Soruşturma sırasında Çelişev'in eleştiriye dayanamadığını, Somov'a da toplantıdaki konuşmasından dolayı kızdığını söyledi. Katya Golovka işi açığa çıktı böylece. Lukashov bir güzel azarlandı. Düğümler bir bir çözülmeye başlamıştı. Vera Somov'a Gusev'e gittiğinden hiç söz etmedi. Kim verdi sana benim adıma hareket etme hakkını diyeceğinden korkuyordu. Sonunda Somov'u Komsomol bölge sekreterliğinden çağırdılar. Ertesi gün dönünce üzerindeki kınama cezasının kalktığını söyledi Somov. Herkes kendisini kutladı. Okul müdürü Pavel Grigoryevich bile. Hiç şüphesiz bazı anlaşılmaz huyları var. Çalışması işte fena değil dedi. İkincisi yarı ders yılında topu topu iki tane iyi, yedi tane de pek iyi var sınıfında. Vera ise acı çekiyordu. Gusev'in kendisine söylediklerinden sonra bile gelmiyor. Demek ki sevmiyor beni. Kendisi için kocam dediğime kızdı belki de. Artık hiç gelmez. Buzlar çözülmeye başlamıştı. Ortalığı bir gürültüdür kaplamış gidiyordu. Eriyen kar sularının şırıltısı çocukların çığlıklarına karışıyordu. Ne yaptığını kendisi de bilmeden Vera ansızın kendini bir kamyonun üzerinde buldu. Yol boyunca hep Kranz'a Somov'u nasıl açıklayacağını düşündü durdu. Anlayacaktı muhakkak. Ürkek adımlarla girdi Kranz'ın odasına. Gözlerinde keder, tutku, korku ışıkları çırpışıyordu. Kranz onu görünce koştu, kucakladı. ''Bağışla, ne olur bağışla beni.'' ''Yanlış anladın beni Somov.'' Tamamlatmadı ona sözünü Kranz. ''Sus, nereden baksan suçluyum. Çılgına dönmüştüm sanki. Beni sevmediğini düşünüyordum. Seni ağaçlardan, sözlerden, yıldızlardan... Anlıyor musun, seni her şeylerden kıskanıyordum.'' Vera... Herhalde Gusev anlattı ona Somov işini diye düşündü Vera. Gusev'le görüştün mü? Tabii, patozun üretimine başlandı. Heyecandan gözyaşları boşandı, boşanacaktı Vera'nın gözlerinden. Ama yine de gülümseyerek, patozu sormuyorum ben dedi. Gusev sana kendisine niçin gittiğimi söyledi mi? Hayır, niçin gitmiştin? Önemli değil. Biliyor musun niye geldim buraya? Çünkü sensiz yapamıyorum ben. Denedim ama olmuyor. Kranz onu öptü. Utangaç bir gülümseme vardı yüzünde. Hem hiçbir şey düşünmüyor hem de çok büyük şeyler düşünüyordu. Kocaman bir dünya. Vera'nın bulutlu gözleri. Mutluluk. Hava çoktan kararmıştı. Saçaklardan akan sular donmuş, gökyüzü sayısız yıldızla şenlenmişti. Birden çocukluğundan beri sevdiği şiiri anımsadı. Bir gerçek duygusu vardır yüreğinde insanın. Kutsal sonsuzluğunca tohumun. Sınırsız boşlukları, yüzyılın akışını... Bir anda kavrayıp kucaklayıveren. Yüzyılın akışı diye mırıldandı Vera. Dalgın, düşünceli. Kocaman bir denizdeymiş gibi geliyor bana. Her şey uğulduyor, şarkı söylüyor, akıyor, coşuyor. Neden bunca geniş, bunca olağanüstü büyük de dünya, yürekte bunu anlatabilecek sözler yok? Neler görüyorsun söylesene. Hayatı, aşkı, seni. 16. ayrımın sonu sayfa 167.